Ayrım 16. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 194. Mevlüt Şahika düğün salonunu Vuralların bir yakınının işlettiğini, gecenin onlar sayesinde düzenlenebildiğini Ferhat'tan sakladı. Hem solcuları hem sağcıları iyi idare ediyorsun diye yine de bir laf dokundurdu ona Ferhat. Artık bu hünerlerinle iyi bir esnaf olursun. İyi bir dükkan sahibi olmak isterim dedi Mevlüt. Ferhat'ın yanına oturdu bir süre. Masa altından ona önce limonatalı, sonra limonatasız vodka ikram etti. Biz senle bir gün, dedi arkadaşına sarılıp öperek, Türkiye'nin en güzel dükkanını açacağız. Mevlüt resmi nikahı kıyan belediye memuruna evet derken, bütün hayatını Raiha'nın ellerine ve zekasına güvenle bırakabileceğini hissetti. Düğün boyunca hiçbir şeyi dert etmeyerek karısının peşinden sürüklenmesinin de bütün evlilikleri boyunca olacağı gibi hem hayatını kolaylaştıracağını hem de içindeki çocuğu Raiha'nın karnındakini değil Mevlüt'ün ruhundakini mutlu kılacağını anlıyordu. Nitekim yarım saat sonra herkesle öpüştükten sonra korumalarıyla oturan bir siyasetçi gibi adamlarıyla bir masaya yerleşmiş olan Hacı Hamit Vural ve aynı masadaki bütün erkeklerin tam 8 taneydiler ellerini öptü. Raiha ile düğün salonunun ortasında gelinle damat için yerleştirilen kırmızı kadife kaplı yaldızlı koltukta otururken salonun yarısından çoğunu kaplayan erkekler kısmında pek çok aşina yüz gördü Mevlüt. Çoğu babasının kuşağından, sırık taşımaktan omuzları çökmüş, kamburu çıkmış, eski yoğurtçuydu bunların. Yoğurtçuluk işi bittiği için en yoksul ve başarısızları sabahları başka işlerde çalışıyor, Mevlüt gibi geceleri bozacılık yapıyordu. Kimisi şehrin uzak mahallelerinde gece kondular yapmış, bazen bunlar yıkılır yeniden yaparlardı. Şimdi o yerler değerlendiği için rahatlamış, kendilerini emekliye ayırmış ya da köye dönmüştü. Bazılarının hem köyde çok uzaktan Beyşehir Gölü'ne bakan evleri hem de eski gecekondu mahallelerinde evleri vardı. Onlar Marlboro tüttürüyordu. Gazete reklamlarına, iş bankası kumbaralarına, ilkokulda öğretilenlere kanıp her gün biriktirdiklerini yıllarca kuruş kuruş bankaya yatıranların paraları son enflasyonda bir anda uçup gitmişti. Bu olmasın diye paralarını bankerlere yatıranların da paraları kaynamıştı. Bazılarının oğlu tıpkı Mevlüt gibi hala satıcılık yapıyordu ama Mevlüt erkekler kalabalığı arasında babası gibi çeyrek yüzyıl satıcılık yaptıktan sonra hiçbir şey biriktiremeden, köyde bile bir ev, bir bahçe edinemeden tükenen pek çok kimse olduğunun farkındaydı. Annesi de köyde yaşayan bu yaşlı ve yorgun satıcı karılarıyla aynı masada oturuyor, Mevlüt oraya doğru bakamıyordu. Davul zurna çalmaya başlayınca Mevlüt ortada oynayan erkekler kalabalığına katıldı. Hoplayıp zıplarken kadın kısmında masalar arasında başörtülü kızlar, yengeler ve teyzelerle tek tek öpüşen Raiha'nın mor başörtüsünün hareketlerini göz ucuyla izliyordu. Askerden son anda düğüne yetişen Muhini'yi de Raiha'yı ararken fark etti. Takı töreninin başlamasından az önce iyice ısınan salonda bir hareketlenme oldu. Kalabalık sade limonatadan, gürültüden ve nemli salonun havasızlığından sarhoş olmuş gibi düzenini kaybetti. İkide bir Vuralların masasına doğru bakıp içmezsem bu kadar faşisti kaldıramam diyen Ferhat'ın masa altından uzattığı vodkalı limonatadan Mevlüt da kimseye çaktırmadan bir bardak içmişti. Bir an Raiha'yı kaybettiğini sandı, sonra görüp yanına koştu. Tuvaletlere açılan kapıdan onunla aynı renkte başörtü takmış iki kızla çıkıyordu. Mevlüt abi, Raiha'nın ne kadar mutlu olduğunu gördükçe ikiniz için o kadar seviniyorum ki dedi kızlardan biri. Kusura bakma, köyde tebrik edemedim. ''Kız kardeşim Samiha, tanıyamadın mı?'' dedi Raiha. Yeniden kırmızı koltuklara oturduklarında. ''Onun gözleridir asıl güzel olan. Şimdi çok mutlu İstanbul'da. O kadar çok taleplisi var ki. Mektup yazan yazana. Ve Diha ile babam ne yapacaklarını şaşırdılar.'' Süleyman. Önce Mevlüt çok usta bir şekilde sakin olmayı başarıyor sandım. Hayır, o kadar mektup yazdığı güzel Samiha'yı tanımadı Mevlüt. Muhini. Mevlüt'le Raiha takı töreninde beni yanlarına katıp hem katip hem sunucu istediler. Ben elimdeki mikrofonla Rizeli müteahhit ve iş adamımız ve büyük hayırsever Duttepe Camii'nin banisi Hacı Hamit Vural Beyefendi Hazretleri damada İsviçre malı aslında Çin yapımıdır bir kol saati takıyor diye her ilan edişimde ağzında sigara elinde limonata sıkıntıdan patlayan düğün kalabalığı alkışlayarak dalgalanıp eğleniyor, dedikoduya ve gülüşmeye başlıyor ve az bir para takıp sıvışabileceğini düşünen pintiler de rezil olacaklarını anlayıp daha büyük bir kağıt para hazırlıyorlar. Süleyman. Kalabalık içinde Ferhat'ı görünce gözlerime inanamadım. 5 yıl önce Moskova parasıyla abilerimi bir köşede çete arkadaşlarıyla sıkıştırıp temizlemeyi kuran bu sefili, arkadaşımdır artık yumuşadı diye yanında getireceğini bilseydik, biz Mevlüt'ün mektuplarını taşır, ona bu evliliği ayarlar, düğünü yapar mıydık? Öyle gözüküyor ki yoldaş Ferhat'ın süngüsü çok düşmüş. Eskiden olduğu gibi elindeki tesbihi hapisten yeni çıkmış komünist kabadayı pozlarıyla anahtarlık gibi fırfır çevirerek zart zurt her şeyi en iyi bilen, ben bilirim diyen insanın gözünün içine dik dik bakamıyor. 2 yıl önceki askeri darbeden sonra bu komünist yoldaşların çoğu ya hapse takıldı ya da işkencede sakat bırakıldı. İşkence görmek istemeyen uyanıklar da Avrupa'ya tüydüler. Kürtçeden başka dil bilmez Ferhat yoldaşımız, insan hakçılara yaltaklanıp Avrupa'da tutunamayacağı için fikirlerini yumuşattı, burada kaldı. Zaten abimin de dediği gibi, komünistin zekisi evlenir evlenmez fikirlerini unutup para kazanır. Aptalı da bu saçma fikirler yüzünden hiç para kazanamadığı için Mevlüt gibi meteliksizleri bulup Ferhat gibi onlara akıl vermeyi iş edinir. Bir de şunu düşünüyorum. Biz erkekler mesela şöyle bir adama ayıplarız. Aşık olduğu güzel bir kızı istemek için konağa ziyarete gelen ve kapıdan girince kızın daha da güzel ve daha da genç bir kız kardeşi olduğunu görüp hemen oracıkta babasından ilk kızı değil, kenarda seksek oynayan bu ikinci kızı isteyen zengin adamın rezilin teki olduğunu söyleriz. Ama hiç olmazsa herifi anlayabiliyoruz. Peki, yıllarca gözyaşlarıyla aşk mektupları yazdıktan sonra gece karanlığında kaçırdığı kızın aşık olduğu güzel kız değil de ablası olduğunu görünce sesini hiç çıkarmayan Mevlüt gibilerini nasıl anlayalım? Mevlüt'ü mutlu eden bir başka şey de Raiha'nın katıksız ve çocuksu sevinciydi. Üzerine takılan kağıt paralara Raiha, Mevlüt'ün başka düğünlerde gördüğü gelinler gibi yapmacıklı bir şekilde hayret etmiyor, içtenlikle seviniyordu. Mohini, gelinle damada takılan her parayı, altını ve takıyı eğlenceli olmaya çalışarak ilan ederken, yoğurtçu dedelerin en gencinden 50 Amerikan doları, kalabalığın bir kısmı düğünlerde hep yapıldığı gibi yarı alaycılık ve yarı nezaketle alkışlıyordu. Bir ara herkes başka yere bakarken Mevlüt yan gözle Raiha'yı süzdü. Yalnız elini, kolunu, kulağını, burnunu, ağzını değil, yüzünü de çok güzel buldu. Raiha'nın tek kusuru şimdi çok yorgun olmasıydı ama iyi niyetli hali ona çok yakışıyordu. Raiha hediye, zarf ve paketlerle dolu plastik torbayı kimseye emanet edememiş, oturduğu koltuğun kenarına koymuştu. Küçük ve zarif eli şimdi kucağında dinleniyordu. Mevlüt bu eli dağda birlikte kaçarlarken tutuşunu ve onu Akşehir tren istasyonunda ilk defa dikkatle bakışını hatırladı. Raiha'yı kaçırdığı gün ta yıllar öncesinde kalmış gibi geliyordu Mevlüt'a. 3 ayda o kadar çok sevişmişler, o kadar çok yakınlaşmış ve o kadar çok konuşup gülüşmüşlerdi ki Mevlüt kimseyi Raiha kadar tanımadığını hayretle anlıyor ve oynarken genç kızlara doğru fiyakalı hareketler yapan erkekleri hayatı tanımayan çocuklar olarak görüyordu. Raiha'yı yıllardır tanıyormuş gibi hissetmekten başka, aslında mektupları onun gibi birine, hatta ona yazdığına da Mevlüt artık zaman zaman içtenlikle geçiriyordu aklına. 4. Nohutlu pilav. Yemeğin pisi daha lezzetli olur. Mevlüt'le Raiha düğünde hediye torbasına fiyakayla atılan pek çok zarfın boş olduğunu evde gördüler. Ama şaşmadılar buna. Ne bankalara ne bankerlere güvenebilen Mevlüt paranın çoğuyla Raiha'ya altın bilezik aldı. Bir de akşamları evde kendisini beklerken Raiha sıkılmasın diye dolap dereden elden düşme siyah beyaz bir televizyona para verdi. Karı koca televizyona birlikte bakarken bazen el ele tutuşuyorlardı. Mevlüt cumartesi akşamları küçük ev pazarları Dallas saatinde zaten sokaklarda dondurma alacak kimse kalmıyor diye eve erken dönmeye başladı. Ekim başında Hızır'ın köyünden dönüp dondurma arabasını almasından sonra Mevlüt bir süre boşta gezdi. Ferhat düğünden sonra ortalıktan çekilmişti. Artık tarlabaşı kahvelerinde rastlaştıklarında eskiden yaptığı gibi kimsenin bilmediği ve çok iyi para var dediği yeni bir işin müjdesini Mevlüt'e vermiyordu. Mevlüt, Beyoğlu'nda eskiden çalıştığı lokantaların kapılarını çaldı, öğleden sonraları elde kağıt kalem, hesap yapan, bir köşede gazete okuyup spor tuto formu dolduran şef garsonlara, lokanta patronlarına uğradı ama istediği gibi parası iyi, yeni bir iş teklifi alamadı. Şehirde yeni ve pahalı lokantalar açılıyordu açılmasına ama oralara Mevlüt gibi çekirdekten yetişme, köyden ne iş olursa yaparım diye gelenler değil. Turizm okullarında biraz okuyup yes'le no arasındaki farkı kavrayacak kadar İngilizce bilenler alınıyordu. Kasım başında bir lokantada bir iki hafta çalıştıktan sonra kendi isteğiyle ayrıldı Mevlüt. Acılı ezme yeterince acı değil diye ukalalık eden kravatlı bir müşteriye ters cevap vermiş, sonra da pişmanlık içinde önlüğü çıkarıp atmıştı. Ama mutsuz ve bıkkın birinin duygusal bir tepkisi değildi bu. Hayatının en mutlu günlerini yaşıyordu. Yakında bir oğul sahibi olacaktı ve aklında düğünde takılarla yaptığı sermaye ile oğlunun geleceğini sağlama alacak nohutlu pilavlı yeni bir yatırım vardı. Yıllarca nohutlu pilavcılık yaptıktan sonra felç olup ayakta duramayan muşlu bir satıcı ile Mevlüt'ü bir garson tanıştırmıştı. Hatta muşlu hem arabasını hem de artık kendisinin hakkı olduğunu iddia ettiği Kabataş araba vapuru iskelesinin arkasında arabasıyla durup satış yapma hakkını satmak istiyordu. Mevlüt araba devreden bütün satıcıların iddia ettikleri park etme hakkının abartılı olduğunu tecrübeleriyle biliyordu. Bir köşede belediye zabıtasına yalvararak ve biraz bir şeyler vererek birkaç gün arabasını park edebilen her satıcı o köşenin milletin ya da devletin değil kendi tapulu malı olduğuna içtenlikle inanmaya başlardı. Buna rağmen Mevlüt yıllarca sırtında sırık, sokaklarda yürüyerek satıcılık yaptıktan sonra bir dükkanın sahibi gibi şehirde belirli bir yer sahibi olma hayallerine kapılmıştı ve işin geleceğine de içtenlikle inanıyordu. Biraz kazık yediğini fark etti ama ihtiyar muşlu ile daha fazla pazarlık edemedi. Adamın hamam böcekleri, fareler, düdüklü tencereler ve kekeme oğluyla birlikte kirada oturduğu, orta köyün arkalarındaki gece konduya iki kere raiha ile gidip işi öğrendiler. Bir günde Mevlüt arabayı iterek eve getirdi. Sirkeci'deki büyük bir toptancıdan bir çuval pirinç ve bir çuval nohut alıp evde mutfakla televizyon arasına yığdı. Raiha. Gece yatmadan önce nohudu güzelce ıslatıyor, sabah saat 3'te çalar saatle uyanıyor, nohudun yumuşadığını görüp kısık ateşte tencereye koyuyordum. Sonra altını kapatıp Mevlüt'le birbirimize sarılarak ve soğuyan tencerenin fısıltısını huzurla dinleyerek yine uyuyorduk. Sabah pirinci muşlunun öğrettiği gibi önce biraz yağda kavurup sonra ağır ateşte demliyordum. Mevlüt sabah alışverişe çıkınca tavukları kaynar suda şöyle bir haşlıyor, sonra yağda çeviriyordum. Sonra bazısının kemiklerini ve derisini tırnaklarım ve parmaklarımın ucuyla özenle biraz ayıklıyor, içimden geldiği gibi kekik ve biber, bazen bir ilham bir iki diş sarımsakla kızartıyor, bazısını da dörde ayırıp pilavın kenarına koyuyordum. Mevlüt sabah alışverişinden eve meyve ve domates fileleriyle dönünce Raiha'nın mis gibi kokuttuğu evin havasını içine uzun uzun çeker, karısının kolunu, sırtını ve karnındaki gittikçe büyüyen şişi okşardı. Mevlüt'ün müşterileri, Fındıklı'daki banka ve iş yerlerinde çalışan kravatlı ya da etekli memurlar, yakındaki okul ve üniversitelerin gürültücü öğrencileri, civardaki inşaatların işçileri ve vapur ve araba vapuru sırasında beklerken vakit öldürmek isteyen şoförler ve yolcuları Raiha'nın tavuğundan şikayet etmezlerdi. Mevlüt kısa sürede edindiği düzenli müşterileriyle, mesela Akbank'ta kapıda koruma olarak çalışan ve vücudu bir kasayı hatırlatan kara gözlüklü abiyle, iskelede vapur bileti satan beyaz üniformalı Nedim Bey'le ya da kendisine hep alay ediyormuş gibi gülümseyerek bakan sigorta memur ve memureleriyle sohbet etmeye çalışır, Fenerbahçe'nin son maçta verilmeyen penaltısını ve televizyonda dünkü bilgi yarışmasında bütün cevapları veren yarışmacı kör kız gibi son gelişmelerden söz açardı. Verdiği bol tavuklu bedava tabaklar ve tatlı diliyle de kendisini belediye zabıtalarına kabul ettirmişti. Müşterilerle sohbetin işinin bir parçası olduğunu bilen tecrübeli bir satıcı olarak Mevlüt hiçbir zaman siyasi konulara girmezdi. Yoğurt ve boza sattığı zamanlarda da hep hissettiği gibi onu mutlu eden şey para kazanmaktan çok bir müşterinin birkaç gün önce yediği tavuklu pilavı yeniden yemek için tekrar gelmesi, bu pek nadir olurdu, ve bunu iyi niyetle söylemesiydi. Bu daha da ender olan bir şeydi. Müşterilerinin büyük çoğunluğu ucuz ve yakında olduğu için Mevlüt'e geldiklerini hissettirir ya da bazıları bunu açıkça söylerlerdi. Arada bir müşteri sırf iyi kalpli olduğu için "Pilavcı maşallah tadı damağımda kaldı" derse Mevlüt öylesine mutlu olurdu ki Raiha kadar kendinden de saklamaya çalıştığı şeyi, aslında pilavcılıktan hiç para kazanamadığı gerçeğini birkaç gün sorgulamayı unuturdu. Bir kar etmediğini, muşlunun 8 yıl aynı yerde dikilip meteliksiz ve hasta ölmesinin de bunun beceriksizliği olmadığını seziyordu. Raiha. Çoğu günler sabah pişirdiğim nohudun, tavuk butlarının ve pilavın yarısını Mevlüt akşam eve geri getiriyordu. Yağları renk değiştiren, solgunlaşan bu kanatları, küçük yarım piliçleri, deri parçalarını ertesi gün için hazırladığım yemekle birlikte yeniden pişiriyordum. Pilavı da yeniden demlerdim. Hafif ateşte ikinci kere demlediğim pilav daha lezzetli olurdu. Mevlüt yaptığım işe yeniden pişirmek demez. Hapishane mutfağından gelen kötü yemeği, zulasındaki iyi zeytinyağı, baharat ve biberlerle yeniden pişirten koğuş ağaları ve zengin mahkumlar gibi terbiye etmek derdi. Hapse girip çıkmış, şimdi otopark işleten Cizreli zengin bir Kürt'ten öğrenmişti bunu. Mevlüt, sokak satıcılarından karnını doyuran İstanbul halkı arasında çok bilinen bir gerçeği, yemeğin pisinin daha lezzetli olduğu gerçeğini ben mutfakta yemek pişirirken söylemeyi severdi. Ama ben bu söze kızar, bir yemeğin yenmedi diye yeniden pişirilmesi pis olduğu anlamına gelmez derdim. Tavuk derisinin 2-3 kere gidip gelip yeniden kızartılmasını, nohudun yeniden haşlana haşlana yumuşayıp gevşeyenini, hatta tavuğun birkaç kere ateşte çevrilip kızartılmış iç organlarını müşteriler taze ve temiz parçalardan daha çok seviyor, üzerine hardal ve ketçap basıp silip süpürüyorlarmış. Ekim ayından itibaren her akşam boza satmaya da başladı. Boza satarken geceleri sürekli yürüdüğü için gözünün önünden güzel resimler ve tuhaf düşünceler geçiyordu. Bazı mahallelerde geceleri tek yaprak kımıldamadığı halde ağaç gölgelerinin kıpırdadığını, sokak lambaları kırık ya da sönük olan mahallelerde köpek çetelerinin daha cesur ve kabadayı olduğunu ve elektrik direkleri ve kapılara yapıştırılan sünnetçi ve dershane ilanlarının son heceleri arasında kafi olduğunu o günlerde keşfetti. Şehrin geceleri kendisine söylediklerini dinlemek, sokakların dilini okumak Mevlüt'e gurur veriyordu. Oysa sabahları pilav arabasının arkasında elleri ceplerinde soğukta hiç kıpırdamadan beklerken hayal gücü zayıflıyor, dünyanın boş ve anlamsız olduğunu kavruyor, içinde büyüyen derin yalnızlıktan korkarak hemen Raiha'ya dönmek istiyordu. Belki de Raiha şimdi evde erken doğum sancıları çekiyordu ama biraz daha sabredeyim derdi Mevlüt kendi kendine, tutamaz ve İri tekerlekli camlı pilav arabasının çevresinde daireler çizerek yürür, sonra durup yükünü bir sağ ayağına bir sol ayağına aktarıp beklerken kolundaki İsviçre malı saate yine bakardı. Raiha, o saati sana takacak ki gemisini yürütsün derdim Mevlüt'ün aklının yine Hacı Hamit'in hediyesiyle meşgul olduğunu görünce. Yalnız seni değil, amcanları ve oğullarını da kendine borçlu hissettirmek için tabii. Öğleden sonraları eve dönünce Mevlüt'e Ermeni Kilisesi'nin avlusundaki ağaçtan topladığım ıhlamurları kaynatırdım. Bozayı her şeyiyle hazır ettiğimi görür, televizyonu hemen açar, tek program olan lise geometri dersine bakarak bol şekerli ıhlamurunu içer, akşam yemeğine kadar öksüre öksüre uyurdu. Pilav sattığı 7 yıl boyunca nohudu ve pirinci ben pişirdim. Tavukları ben satın aldım, haşladım, ayıkladım, kızarttım. Akşamları satacağı bozayı da şekerle ben kıvamına getirdim ve aletleri, kaşıkları, güğümleri, tabakları, bütün bulaşığı gün boyunca ben yıkadım. Bir yandan da karnımdaki çocuğa kulak kesilir, tavuk kızarınca pis kokudan pilavın içine kusmayayım diye dikkat eder, çocuk için yaptığım beşikli yastıklı köşeye özenirdim. Mevlüt bir eskicide evladınız için İslami isimler adlı eski bir kitap bulmuştu. Akşam yemeğinden önce televizyondaki reklamalarında sayfalarını çevirip Nurullah, Abdullah, Sadullah, Fazlallah diye yüksek sesle okuyup onay almak için bana bakar, ben de kalbini kırmamak için çocuğumuzun kız olacağını bir türlü söyleyemezdim. Vediha, Samiha ve ben üçümüzün gittiği Şişli Etfal Hastanesi'nde öğrendik bunu. Sokağa çıkınca dertlendiğimi gören Samiha, boşver Allah aşkına demişti, bu şehrin sokaklarında yeterince erkek var zaten. 5. Mevlüt baba oluyor. Sakın kamyonetten inme. Samiha. Köyden babamla İstanbul'a Raiha'nın düğünü için geldik ama geri dönmedik. Vediha ablamlar da babamla yine aynı odada kalıyoruz. Her sabah uyanınca masanın üzerindeki sürahiyle kolonya şişesinin gölgelerine bakarak düşüncelere dalıyorum. Köyde o kadar isteyenim vardı ki İstanbul'da kalırsak daha iyi bir kısmet bulacağımı düşündü babam. Ama şimdiye kadar İstanbul'da Süleyman'dan başka kimseyi görmedim. Babam Süleyman'la Korkut'tan ne aldı, ne söz verdiler bilmiyorum. Ama babamın takma dişlerini onlar ödediler. Babam uyumadan takma dişleri bir bardağın içine koyuyor, uyanmasını beklerken pencereyi açıp dişleri atmak istiyorum. Sabahları Vediha'nın ev işlerine yardım ediyorum. Kış için örgü yapıyorum ve öğleden sonraları televizyon başlayınca seyrediyoruz. Babam sabahları Bozkurt ve Turan'la oynuyor ama sakalını saçını çektikleri için torunlarıyla kavga çıkıyor. Vediha, babam, Süleyman, ben hep birlikte bir kere Boğaz'a ve bir kere de Beyoğlu'na sinemaya gittik ve muhallebi yedik. Bu sabah Süleyman Ford kamyonetin anahtarlarıyla tesbih gibi oynayarak karşıma çıktı. Öğleyin karşıya Üsküdar'a 6 torba çimento ve demir almaya gideceğini, istersen benim de gelebileceğimi, Boğaz Köprüsü'nden geçeceğini söyledi. Ablam Vediha'ya sordum. Sen bilirsin dedi. Aman dikkat et. Ne demek istedi? Saray sinemasında film seyrederken babamla Vediha Süleyman'ın doğrudan benim yanıma oturmasına ses çıkarmadıkları için filmin ortasında Süleyman'ın eli bacağımın kenarında ihtiyatlı bir yengeç gibi bilerek mi sokuluyor? Bu bir tesadüf mü? Dikkat etmiş, bir sonuca varamamıştım. Ama şimdi buz gibi pırıl pırıl soğuk kış günü öğle güneşinde Boğaz Köprüsü'nden geçerken Süleyman bana çok efendice ve iyi davranıyor. Samiha, istersen sağ köşede şeride geçeyim de aşağıyı daha iyi seyret diyor ve Ford kamyoneti köprünün en sağına öyle bir yaklaştırıyor ki bir an aşağıdan geçen kırmızı bacalı bir Rus gemisinin hemen üstüne düşeceğimizi sanıyorum. Boğaz Köprüsü'nü geçtikten sonra Üsküdar'ın arkalarında çukur çukur berbat bir yolda ilerlerken ne güzellik kaldı ne de turistik şahane yerler. Dikenli tellerle çevrili beton fabrikalar, pencereleri kırık imalathaneler, köydekinden de çirkin döküntü evler ve insana acaba gökten paslı bidon mu yağmış dedirten on binlerce bidon gördüm. Gecekondularla kaplı sonsuz bir düzlükte durduk. Her yer Dut Tepe'ye hem çok benziyordu yani yoksuldu hem de daha yeni ve çirkindi. Burası Vurallarla ortak kurduğumuz Aktaşlar İnşaat Şirketi'nin bir şubesi dedi Süleyman. Arabadan inmiş çirkin bir binaya giriyordu ki dönüp sakın kamyonetten inme diye tehdit eder gibi seslendi bana. Bu da tabii içimde arabadan inmek için yoğun bir istek uyandırdı ama etrafta tek bir kadın yoktu. Kamyonun önündeki yerimde kıpırdamadan bekledim. Dönüşte trafikte öğle yemeğine vakit kalmadığı için Süleyman da beni eve bırakamadı. Dut Tepe'nin başına gelince arkadaşlarını gördü ve kamyoneti zınk diye durdurdu. Mahalleye geldik. Bizim yokuşu rahat rahat çıkarsın artık dedi. Fırından bununla annene de ekmek al. Elimde ekmek, Aktaşların artık beton eve benzeyen gece kondusuna ağır ağır çıkarken şöyle düşündüm. Görücü usulü evlilikte zor olan şey kadının hiç tanımadığı biriyle evlenmesi değil, hiç tanımadığı birini sevmek zorunda olmasıdır derler. Ama aslında bir kızın hiç tanımadığı biriyle evlenebilmesi daha kolay olmalı. Çünkü tanıdıkça inanın erkekleri sevmek daha da zorlaşıyor. Raiha. Karnımdaki atsız kız çocuğu kocaman olmuş, oturmamı bile zorlaştırıyordu. Mevlüt bir akşamüstü elindeki kitabın sayfalarını Hamdullah Hamdedendir, Ubeydullah Allah'ın kölesidir, Seyfullah Allah'ın kılıcı askeridir diye okurken sözünü kestim. Mevlütçüm canım, o kitabın kızlar kısmı yok mu hiç? Aa sahi varmış dedi Mevlüt. Yıllardır gittiği lokantanın yukarı katta kadınlara ait bir de aile salonu olduğunu ilk defa fark eden erkek gibi. O erkek kapı aralığından kadınlar kısmına nasıl acele ve utangaç bir bakış atarsa, kitabın arka sayfalarına şöyle bir bakış attı ve ilgilenmeden tekrar erkek sayfalarına döndü. Bunun üzerine Vediha ablam sağ olsun Şişli'deki şık bir oyuncakçı kitapçıdan iki tane daha kitap aldı bana. Kurtcebe, Alpaslan, Atabek gibi Orta Asya'dan gelen milliyetçi isimler kitabında kızlarla erkekler yine haremlik selamlık usulü ayrı sayfalara alınmıştı. Çağdaş Adlar rehberinde ise erkekler ve kızlar Avrupa'yı zengin düğünlerinde ve özel liselerde olduğu gibi karışık oturmuşlardı. Ama Simge, Suzan, Mine, İrem gibi bu isimleri Mevlüt bir okuyup gülüp atıyor, Tolga, Hakan, Kılıç gibi erkek adlarını ciddiye alıyordu yalnızca. Bütün bunlardan Nisan ayında Fatma adını verdiğimiz kızımız doğunca Mevlüt'ün karalar bağladığını, erkek doğuramadım diye de bana kötü davrandığını sanmayın sakın. Tam tersi oldu. Bir çocuk sahibi olmak Mevlüt'ü o kadar mutlu etti ki zaten baştan beri kız istediğini herkese bütün içtenliğiyle ve bağıra bağıra anlatmaya başladı. Beyoğlu meyhanelerinde rakı şarap sarhoşlarının resimlerini çekip koşa koşa bizim sokaktaki eski usul laboratuvarında banyo edip basan Şakir'i eve çağırıp bebeğin ve bütün dişlerini göstererek gülerken onu bir dev gibi tutan kendisinin fotoğrafını çektirdi. Pilav arabasının camına yapıştırdığı resmi pek çok müşterisine kızım oldu diye gösterip bedava pilav dağıttı. Her akşam eve gelir gelmez Fatma'yı kucağına alır, sol elini bir saat tamircisi gibi gözlerine yaklaştırır, parmaklarının ne kadar mükemmel olduğuna uzun uzun bakar, tırnakları da varmış der ve kendi parmakları ve benim parmaklarımla bebeğin parmaklarını karşılaştırırken Allah'ın mucizesine bir türlü inanamaz, yaşlı gözlerle ikimizi de öperdi. Çok mutluydu Mevlüt ama ruhunda Raiha'nın farkında olmadığı bir tuhaflıkta seziyordu. Pilav arabasının camında Fatma'nın buhardan yumuşayan fotoğraflarını görüp maşallah ne güzel bebek diyen müşterilerinin bazılarından çocuğun kız olduğunu saklıyordu. Ama huzursuzluğunun asıl nedeninin bebeğe duyduğu kıskançlık olduğunu itiraf edebilmesi çok zaman aldı. İlk başlarda Raiha gece yarıları kalkıp Fatma'yı emzirirken uyandırıldığı için haksız bir öfkeye kapıldığını düşünmüştü. Yaz boyunca cibinliğin içine sızıp bebeğin kanını emen sivrisinekleri bir türlü önleyemedikleri için de Raiha ile çok ağız dalaşı etmişlerdi. Daha sonra Raiha kocaman memesini bebeğin ağzına dayayıp onunla tatlı tatlı konuşurken tuhaf bir duyguya kapıldığını kavradı Mevlüt. Raiha'nın çocuğa şefkatle hatta hayranlıkla bakması huzurunu kaçırıyordu. Çünkü Raiha'nın yalnızca kendisine öyle bakmasını istiyordu. Bunu Raiha'ya söyleyemediği için de içerliyordu ona. Raiha bebekle bir olmuş, Mevlüt'ü önemsizleştirmişti. Oysa Mevlüt'ün ne kadar önemli olduğunu evde karısından sürekli işitmeye ihtiyacı vardı. Fatma doğduğundan beri Raiha artık "Mevlüt maşallah bugün çok iyi satış yapmışsın. Mevlüt pekmezin kalanını bozaya şeker gibi koymayı ne iyi akıl ettin. Mevlüt belediye memurlarını iyi tavlamışsın aferin" hiç demiyordu. Ramazan'da Mevlüt bütün gün evdeydi. Kıskançlığı Raiha ile sabahları hiç durmadan sevişerek unutmak istedi. Ama Raiha her şeyi çocuğun önünde yapmaktan huzursuz oluyordu. "Geçen yaz Allah görecek diye korkardın, bu yaz çocuk görecek diye korkuyorsun" diye bağırdı Mevlüt bir keresinde. "Kalk da dondurmayı karıştır." Çocuk ve aşk mutluluğuyla sarhoş Raiha'nın itaatle yataktan çıkıp dondurmanın uzun kaşığını iki elle tutarak karıştırmasını, karısının güzel boynundaki damarın zorlanırken ortaya çıkmasını seyretmekten Mevlüt çok hoşlanır, bir yandan da yatağın başucundaki bebeğin beşiğini arada bir sallardı. Samiha. "Çok oldu İstanbul'a geleli, hala ablamlarda Duttepe'de kalıyoruz. Babam geceleri çok horluyor ve uyuyamıyorum. Ablam artık nişanı yapmazsak dedikoduların çıkacağını söylüyor. Süleyman bana bir burma altın bilezik aldı. Hediyeyi kabul ettim." Raiha. "Mevlüt Fatma'yı emzirmemi o kadar kıskanıyordu ki önce keyfim kaçtı, sonra sütüm kesildi. Fatma'yı emzirmeyi bıraktığım için Kasım başında gebe kaldım. Şimdi ne yapacağım? Karnımdaki bebeğin erkek olduğunu öğrenene kadar Mevlüt'ü asla söyleyemem. Ama ya erkek değilse? Evde yalnız duramıyordum. Ablam Veliha'ya gideyim, Samiha'yla da konuşuruz diyordum. Taksim postanesinden telefon edince haberi öğrenip korkup eve döndüm." 16. ayrımın sonu, sayfa 205.